küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Recep Özdem iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam biliyorsunuz son haftaların en gündem konusu İsrail-Filistin. Biz de bu hafta bu konuyu derinlemesine yine değerlendirmeye devam edeceğiz.
Evet.
Geçtiğimiz hafta aslında bir giriş yapmıştık savaşın gidişatına dair. İşte Hamas'ın gerçekleştirdiği operasyonun ardından İsrail'in buna verdiği cevap, hava saldırılarının artması, hastanenin vurulması, inanılmaz sivil kayıpları, 1500'ün üzerinde çocuğun kaybı. Şu anda sivil kaybının 5000'in üzerine çıktığı değerlendiriliyor. Tabii ki artık dün gece itibariyle Gazze'de hastane ve sağlık sisteminin tamamen çöktüğü de ifade ediliyordu. Ki zaten İsrail sık sık hastanelerin boşaltılmasını evet. istemişti ve hastaneleri açıkça vurduğunu da görmüştük. Vurmaya da devam ediyor. Bunların yanında bir de yine bir Hristiyan Ortodoks Hastanesi'nde vurmuştu. Orada da çok ciddi sivil kayıpları olmuştu ama yani dünyada evet bir kesim sivil katliamları oluyor vesaire, bunun bir şey açıyor. Bir pencere açıyor bunu ama diğer taraftan da bir kesim de bunu bastırmak için. Özellikle bugün The Economist'in haberi vardı. Bu hastaneye atılan füzeyle ilgili. Hocam ben şunu görüyorum, yani dünyadaki özellikle bu tarafından da başlamak istiyorum. Dünyadaki saygın böyle saygın denilen İşte New York Times, The Economist gibi böyle milyonlarca insanın takip ettiği hem Amerika'da hem işte İngiltere'de hem de tüm kürede. Hatta ben en son gördüğüm New York Times'in 54 milyon falan takipçisi vardı. 54-55 milyon. Evet. Elon Musk'ın en son sarı tiklerini aldığını, onları hatta hesaplarını şey yaptığını gördük. Yani dünyada bu savaşta bir taraflar var hocam. İsrail'den taraf olanlar kayıtsız şartsız Amerika, Avrupa Birliği. Diğer taraftan da böyle bir adalet ve vicdan temasında insanların çıkıp hükümetlerine karşı bir şeyler söylediğini görüyoruz. Yani Londra'daki evet. ben kalabalığı görünce ya bu kalabalık İstanbul'da yoktu herhalde diye düşündüm. Böyle bir kıyaslama yaptığım zaman. Siz neler söylersiniz? Önce bu medyanın gördüğü tarafa, sonra da savaşı değerlendirmeye geçelim.
Şimdi tabii Batı dünyasında özellikle iktidarlar ve genel anlamda muktedir pozisyonlar kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor. Bunu ilk günden itibaren görmek mümkündü. İsrail'in tüm propagandasını doğru kabul edip bunu da üstüne çıkarak politika üretiyorlar. Hükümetler zaten benzer şekilde daha ilk dakikadan itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri siyasal liderliği, ardından İngiltere ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeleri İsrail'e açık çek verdi ve destekledi. Onun şu anda Gazze'de gerçekleştirdiği katliamında bunlar ortakları, bunu açıkça kabul etmek lazım. Bu anlamda batılı pozisyonlar, özellikle iktidarları tüm ahlaki pozisyonlarını, üstünlüklerini kaybetmiş durumdalar ki genelde değerler siyaseti izleyerek Orta Doğu'ya, İslam ülkelerine hep ders verir nitelikte pozisyon alırlar. Ama temelde bir değer Avrupa'nın ve Amerika ve Şehir'den siyaseti için bir kazançsa, bir aracı görevi görüyor. Kendi aleyhlerine olabilecek çerçevedeki değerleri tanımıyorlar. Açık bir şekilde İsrail'in yanında yer almaktan, hala ateşkesi kabul etmeyerek katliamlara onay vermeleri açısından da bunu görmek mümkün. İsrail'in açık bir şekilde şahsanelerde yaptığı katliamları da İsrail propagandası bağlamında aslında bunun Hamas'ın veya işte İslam Cihad'ın bir füzesinin olduğunu dahi söyleyebilecek noktaya vardılar. Tabii sadece iktidarlar değil, Batı dünyasındaki özellikle medyanın da benzer bir pozisyon aldığını görüyoruz istisnalar haricinde. Çünkü burada da bu medyanın sahipliğine ve yönetici elit kadrosuna baktığımızda genelde hep Yahudilerden oluşması söz konusu ya da onlarla çok yakın çalışan Siyonist politikalara hizmet edecek aktörlerin burada etkili olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda da yanlı, eğilimli İsrail lehine bir yayın politikası izliyorlar. Ama tüm bu iktidarların pozisyonu, medyanın taraflı yayınlarına rağmen Batı'da bir kamuoyu da var senin dediğin gibi. Burada da onlar daha dengeli yaklaşıyor. Özellikle Gazze'deki sivil katliamı, ablukayı sert şekilde eleştiriyorlar. Özellikle gençlerin bu konuda daha öne çıktığını da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bir ankette İsrail-Filistin meselesine bakışta nüfusun 60 yaş ve üzeri kesiminin çok önemli bir kısmı Kahire ekserinin İsrail'i desteklediği. Ama yaş oranı düştükçe özellikle de 20 ile 18 yaş arasındaki gençlerin büyük çoğunun Filistin'i desteklediğini İsrail'e karşı görüyoruz. Bu da gerçekten enteresan bir eğilim gösteriyor. Senin de bahsettiğin gibi Batı'da Filistin lehine de çok önemli büyük gösteriler yapıldı. Ciddi kalabalıklar buna katıldı. Tabii özellikle Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar ve Arap vatandaşları burada yoğunlukla bulundu ama beyaz Batılıların da yine ciddi katılım sağladığını görmek gerekiyor. Dolayısıyla burada İsrail lobisinin çok güçlü olması, özellikle medyada, yine finans sektöründe, stratejik sektörlerde çok ağırlıklı olmaları, siyasetin içinde önemli kadrolara sahip olmaları.
Hocam neredeyse yok yoklar.
Bu tabii özellikle Amerika gibi işte lobi sistemine bağlı iktidarları çok etkiliyor. Kongre, Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında çok etkililer. Böylece Amerikan siyasetini de aslında İsrail bir nevi esir alabiliyor. Keza Avrupa Birliği'nin özellikle birlik bürokrasisinin üst düzey yöneticilerinde benzer pozisyon aldığını gördük. Çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'nin başkanı ve konsey başkanları İsrail'i ziyaret etti. Netanyahu'ya açık destek verdiler. Katliamlara ilişkin hiçbir bahiste bulunmadılar. Bu da Avrupa içinde büyük tartışmalara da neden oldu. Bazı ülkeler, özellikle de Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı sol gruplar, milletvekilleri çok sert tepki gösterdi. Yine çeşitli bürokratlar ve teknik uzmanların da bu anlamda işte bildiriler yayınladıklarını, imza topladıklarını gördük. Batı içerisinde de bu katliam devam ettikçe daha çok sorulmaya devam edecek. Ancak İşte İsrail lobisinin bu güçlü yönü kendini gösteriyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri sadece retorik düzeyinde, medya düzeyinde destek vermiyor. Doğrudan askeri açıdan taraf haline gelmiş durumda. Daha savaşın ilk haftasında 450 civarında askeri kargo uçağı İsrail'e hava köprüsü kurarak İsrail ihtiyacı olan donanım, ekipman ve mühimmatları bölgeye taşıdı. Şu ana kadar bu sayının 1000'e ulaştığı düşünülüyor. Bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri işte bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ediyor ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren bir Beyaz Saray yönetimi var maalesef.
Kongre şeyde de Biden da ek bütçe istemişti zaten. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam İsrail'e bir 10 milyar dolarlık
14 milyar dolarlık bir rakam düşünülüyor.
Ya hocam bu rakamı düşündüğünüz zaman yani Türkiye'nin böyle dış ticaretinin çok önemli bir kısmı. Evet, yani
Türkiye'nin savunma sanayisinin cirosu neredeyse o kadar. Çok ciddi yekünler tabii ki İsrail'e zaten her yıl 3 milyar dolar sabit bir yardımı var. Bunun dışında işte Iron Dome gibi sistemlerin geliştirmesinin de Amerika doğrudan hem finans açısından hem de know-how açısından destek veriyor.
Hocam aslında bu medya, toplum ve iletişim bakımından İsrail Amerikan ilişkileri ve böyle baskın medya organlarının İsrail yanlış olması. Hatta ben bunu aslında şöyle de değerlendiriyorum. Hani böyle dünyada hani hep konuşulan böyle Illuminati gibi böyle bazı örgütlenmelerden falan söz edilir. Trump döneminde seçiminde de işte Trump'ın karartılması döneminde de medyanın nasıl bir yekün haline gördüğünü gördük. Aynı medya organlarının bugün bir yekün halinde yine İsrail'e çalıştığını görüyoruz. Ya bugün BBC'deki bir haberi daha hocam değinmek istiyorum. Ona da değinip öyle geçelim. BBC'nin Türkçe Hamas'ın bıraktığı iki tane yaşlı kadının şeyini almış. Yaşlı kadınlar böyle Hamas'ın onlara iyi davrandığını, şöyle bir menü verdiğini falan bile gayet iyi davranıyorlar. Hatta görüntülerde de böyle onlarla selamlaşarak geçiyorlar. Ama bugün şey BBC'nin şeyine baktım Türkçe'nin. Kadının şeyinden cehennem yaşadığımı diye pasaj paylaşmışlar. Yani gerçekten çok açık ediyorlar. Bu da haliyle bu gibi çok önemli kurumlar yani bunlar sonuçta İngiliz.
Ama kendilerini boşa düşürüyorlar ve etki güçlerini de aslında kaybediyorlar. Yani bu kadar tek taraflı propaganda yapmalarını insanlar görüyor. Özellikle gençler görüyor ve bu propaganda artık eski gücünü de kaybetmiş oluyor.
Yani ben o yaş skalasıyla ilgili şeyleri de ben buna bağlıyorum. Sosyal medyanın yaygınlaşması, medyanın demokratik hale gelmesi, birçok insanın birçok kurumdan daha çok etki edebilecek hale gelmesi de bence bunda etkili.
Burada tabii sosyal medya bağlamında da Elon Musk'a bir parantez açmak lazım. Ona da çok ciddi bir baskı vardı Siyonistler tarafından, Amerika ve Avrupa yönetimi tarafından ama o görece dengeli bir şekilde Twitter'ın gitmesine olanak sağladı. Facebook ve diğer Instagram gibi normal sayfalar, sosyal medya unsurları çok ciddi anlamda pro-İsrail pozisyonu aldılar. Filistin hesapları kapattılar ama Elon Musk buna alan açmadı ve orada bir dengeli siyaset istedi. Bunu da dikkate değer diye düşünüyorum.
Bence de yani özellikle ben Trump dönemini hatırlayınca bir tek şeyin Elon Musk'ın kaldığını görüyoruz. Aslında Twitter demek ki satılmasa belki de evet, Jack de
orada da tek taraflı bir politika olacaktı.
Orada da tek taraflı bir politika olacaktı muhtemelen. Hocam bu işin bu tarafını konuştuktan sonra bir de sahaya dönelim istiyorum. Şimdi uzun zamandır yani geçtiğimiz haftadan beri aslında bir karar harekatı bekliyoruz. Evet. Ya biz beklemeye devam ettikçe de İsrail süreyi uzatıyor. Şu anda bir giriş denemesi oldu ama. Denemesi oldu
ya şimdi burada
zannedersem hala çekinciler mevcut.
Doğru, bazı faktörler var. Bir anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri biraz baskı yapıyor. Özellikle bu rehineler işte çifte vatandaş olan yabancıların Hamas'ın elindeki serbest bırakılmasını istiyor. Buna bir zaman tanımak. Ama bunun ötesinde bir eskalasyonla bölgesel çatışma riskinden dolayı Amerika bölge çok ciddi anlamda askeri açıdan konuşlanıyor. Şu anda Girit Adası'ndan tut da Kıbrıs'ın Rum kesimindeki İngiliz üslerine, Ürdün'deki hava üslerine kadar Amerika Birleşik Devletleri çok yoğun şekilde askeri yığınak yapıyor bölgeye. Yine uçak gemileriyle Akdeniz'de konuşlanıyor. Birinci görev gücü geldi, ikincisi de yolda gelmek üzere. Yine bölgeye hava savunma sistemleri getiriyor. Dolayısıyla Amerika biraz zaman kazanmak istiyor anladığım kadarıyla ve İsrail'in olası karar harekatını ertelemeye çalışıyor. Yine Pentagon da kabul ettiği şekilde Amerika bölgeye Meskun Mahal çatışmasında uzman olan bazı askeri birlikler gönderdi. Generaller ve işte eski Musul deneyimi olan, Rakka deneyimi olan İsrail ordusuna bir anlamda know-how transferi yapıyorlar. Bu bir boyutu. İkinci boyutu ise İsrail kabinesinde çeşitli farklı görüşler olduğu iddia ediliyor. Kimi daha şahin kanat hızlıca karar harekatının yapılmasını ama diğer bazı isimler ise olası çok ciddi askeri kayıplardan dolayı bunu ertelemek ve farklı alternatifler üzerine çalışılması gerektiğine yönelik bir politika izliyor. Bu bütünlüğün olmaması da önemli ki İsrail'in kara ordusunun, kara gücünün hava gücü kadar nitelikli olmadığını zaten gördük. Hamas'ın, Kassam ve diğer Filistin direniş gruplarının gerçekleştirdiği sürpriz saldırıda harekatta İsrail'in kara güçü çok ağır darbe yedi. Gazze'deki tümenleri başta olmak üzere ve hızlı da yanıt veremediler. Burada eğitim, moral, motivasyon, donanım konusunda İsrail'in kara gücünün yetersizlikleriyle ilgili endişeler var ki Hamas'ın da Gazze'de tamamen bir Meskun Mahal çatışmasına, bir kara işgaline hazırlık yaptığını biliyoruz. Zaten bu mesela serbest bırakılan Yahudi sivillerde çok ciddi tünel ağları olduğunu, bir örümcek ağının olduğunu ve Hamas'ın çok ciddi hazırlık yaptığına yönelik kendi gözlemlerini ifade ettiler ki hakikatte bu gerçekten Gazze'nin altı ciddi derinlikte, yani dışarıdan hava kuvvetlerinin nüfuz edici bombalarının erişemeyeceği nitelikte tüneller ağına sahip, yüzlerce kilometreden bahsediliyor ve oluşturulmuş bir hazırlık var, antitank silahları, EYP'ler, kamikazeler vesaire. Bir de şimdi İsrail çok ağır bombardıman yaparak Gazze'nin kuzeyini yıkıp yıkıntılar içerisinde kente girecek ama bu da savunan taraf açısından özellikle tünel hatlarına sahip asimetrik bir güç için çok ciddi avantaj sağlamasını beraberinde getiriyor. Çünkü zırhlı araçların gidebileceği, ilerleyebileceği yer, yollar kapalı ve o yıkıntılar içerisinde çok ciddi tuzaklamalar, EYP'ler, vurkaç saldırıları, sniper, keskin nişancı atışları yapılabilir. Bu da İsrail'i çok zor bir kara harekatını beklediğini bize gösteriyor. Ağır kayıplar verebilirler. Bu ağır kayıplar İsrail toplumunda ne kadar toler edilebilir? Bunlar soru işareti. Keza kara harekatının başlamasıyla birlikte kendi iddiaları bağlamında Hizbullah'ın ve diğer İran'a bağlı vekil unsurların da en azından İsrail'e karşı hamle yapma ihtimali söz konusu. Bu da bir bölgesel eskalasyonu beraberinde getirebilir ki şu anda dahi Irak ve Suriye hattında Amerikan üslerine yönelik çeşitli kamikaze İHA saldırıları gerçekleştiriyor İran'a bağlı güçler. Bu da Amerika'nın tabii nihayetinde bir şekilde tepkisine neden olacak ve ciddi bir eskalasyon riskini barındırıyor. Dolayısıyla tüm faktörleri bir araya aldığımızda İsrail'in şu an için karar harekatı gerçekleşmekten ziyade Gazze'yi havadan vurmaya devam ettiğini görüyoruz. Keza bir iki defa içeriye sızma girişiminde de bulundu İsrail ordusu. Nokta operasyonlar yaptıklarını iddia ettiler ama burada ağır mukavemet görünce kayıplar vererek geri çekildiler. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii bunun ötesinde Gazze'deki vahşet ve katliama da bence değinmek lazım. Yani şu anda İsrail ordusu çok yoğun hava bombardımanları yapmaya devam ediyor. Burada sivil, askeri unsur ayrımı yapmadan özellikle sivil altyapı ve üst yapı yok ediliyor. Çünkü İsrail'in temel amacı ağır bir yıkım yaratarak bölgede bölgeyi insandan arındırmak, insansızlaştırmak. Burada temel amaç bence Gazze'deki tüm insanları zorla, cebren Sina'ya sürmek. Böylece artık bu Gazze parantezini kendi adlarına kapatmak istiyorlar. Onların kendi söylemlerinde tabii şu an için Kuzey Gazze'yi sadece boşaltılacak. Tamamen sivilleri tehcir etmeye yönelik bir politikamız yok iddiasındalar. Ama hareket tarzlarına baktığında tamamen buna yönelik hamleler yapıyorlar. Çünkü kentteki ablukayı sıklaştırdılar. Su, gıda, yakıt, ilaç, hiçbir şeyin geçişine izin vermiyorlar. Çok az sayıda Gazze'de Refah üzerinden tırların içeriye girmesini Amerika ile yapılan pazarlıklarla yürütülüyor ki şu ana kadar galiba 40'a yakın tır ancak girebildi. Gazze'nin günlük ihtiyacı en az 100 tırın içeriye girmesi gerekiyor. Ki onun ötesinde suya erişim sağlanması gerekiyor vesaire. Hiçbirine izin vermiyor. Şu anda gerçekten tam bir insanlık dramı yaşanıyor. İşte Gazze'deki sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamalarda ölü sayısı 5000'i geçmiş durumda. Ve bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Tabii bir tamamen soykırım aslında. Burada amaç insanları yok etmek ya da yok olmaya zorlayarak onları tehcir etmek. Başka bir alternatif Gazze halkına bırakmıyor İsrail şu anda.
Hocam yani tabii savaşın bu tarafını konuşunca diğer tarafları böyle real politiğini konuşmak gerçekten zorlu bir süreç haline evet. geliyor. Tüm insanlar için de böyle bir açmaz var. Yani şimdi bu savaşa dair hani böyle bir taraf olsan hani yapabileceğin şeyler çok kısıtlı. Özellikle İslam dünyasının bu haline bakınca hep böyle bir geyik vardır yani işte 8 milyonluk 10 milyonluk İsrail işte 1,5 milyonluk evet. falan İslam dünyasına şey yapıyordu. Hani bu hal çok kötü. Hani biz bunu açıkçası Suriye'de de gördük ama en azından orada biraz daha böyle bir şey hali var. Nasıl diyeyim? Biraz daha işte sınır var. Sınırdan bir şeyler girebiliyor. Hani Mısır gibi değil en azından. Türkiye en azından oraya işte İdlib'e BM'den evet, yardım evet. girebiliyor, işte ilaç girebiliyor. Yani kısıtlı da olsa bunlar en azından olabiliyordu. Ama Gazze'deki halin giderek, yani temiz su yok hocam yani. Kaç hafta oldu temiz su yok. İnsanlar kirli su içiyorlar vesaire. Yani bu insani şartları konuşunca böyle real politiğini maalesef, konuşmak gerçekten maalesef. Çok zor oluyor.
Bunu İsrail bir strateji haline getirmiş durumda.
Evet.
Oradaki insanların tüm hayat damarlarını keserek onları işte Sina'ya sürmek istiyor. Tabii Mısır da bunu kabul etmiyor şu an için. Çünkü hem kendi ulusal güvenlikleri adına büyük bir tehdit olarak görüyorlar. Hem de İsrail'in stratejisinin farkındalar İslam ülkeleri. Ürdün de bir anlamda savaş sebebi sayarız dedi. Oranın tehcir edilmesi ve Ürdün'e gönderilme çabasını. Ama Mısır-İsrail arasında da enteresan gelişmeler yaşandı biliyorsun. Bir İsrail tankı Mısır askerlerini vurdu. Ardından işte bunun yanlışlıkla olduğu iddiasında bulundu. Ama orada sahada bunun bir tankın yanlışlıkla Mısır askeri üstüne vurması mümkün değil. İsrail Mısır'a da burada gözdağı veriyor. Yine Mısır'ın çok işte ekonomik problemleri var. Finansal sorunları var. Yurt dışı krediye erişiminde çok ciddi sorunlar var. Bunu kullanarak Mısır üzerinde baskı üretiyorlar. İşte daha geçenlerde Standard Poor's bir anda Mısır'ın kredi notunu iyice düşürdü ve Mısır'a yönelik o baskıyı görmek mümkün. Amaç orada tüm Sina'ya Mısır Gazze'lilerin kabul edilmesini sağlamak. Buna çabalıyorlar. Çünkü İsrail'in temel stratejisi burada. Dediğim gibi Gazze'yi tamamen boşaltılması konusunda.
Yani işin tabi o boyutu var ve bence özellikle yani onu yani Sina'ya geçişlerin başlaması aslında Mısır'daki siyasette bence çok ciddi etkiler.
Doğru.
Yani Sisi'nin iktidardaki durumunu da çok ciddi etkiler. Yani ben Kara Savaşı başladığı zaman özellikle Arap Sokağı'nda daha hareketli açıkçası.
Bunun ilk işaretlerini görüyoruz aslında. Mısır'da önemli gösteriler oldu. İlk defa Tahrir Meydanı'na indi insanlar. Tabi bu gösteriler bir anda Sisi karşısı gösterilere dönüşüyor. Çünkü Sisi'nin hem darbedeki rolü hem sonra yaşananlar. Ülkenin şu anda inanılmaz ekonomik anlamda iflas etmiş olması, kötü yönetilmesi ve Gazze'de katliam yapılırken Mısır'ın bu kadar etkisiz, edilgen olması kabul edilebilir değil. Hele ki son askerlerin vurulmasına rağmen Mısır'ın hiçbir açıklama daha yapamaması, her şeyi kabullenmesi insanları gerçekten çok öfkelendiriyor. Dediğin gibi kara harekatı başlar, katliam görüntüsü iyice tahkim olursa insanlar yüz binlerce Gazze'li Refah sınır kapısına sığınırsa bu dramatik görüntüler Mısır'ı çok ciddi anlamda etkileyecektir. Sadece Mısır değil, Ürdün'ü, Körfez ülkelerini, diğer İslam ülkelerini de etkileyecek bir potansiyele sahip. Ama işte enteresan gelişmeler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar bölgeye askeri güç nakletmesi gerçekten dikkate değer.
Yani sadece
Gazze için mümkün değil. Burada karar harekatıyla birlikte işte İran, Hizbullah ve diğer vekil unsurları korkutmak, caydırmak için mi? Yoksa tam tersi iyice bir eskalasyonla İran'ın işte bu unsurlarına yönelik büyük bir harekat mı planlaması var? Çünkü işte avcı uçaklarından tut da muharip güç de bölgeye ABD naklediyor. Sadece savunmaya yönelik değil, saldırıya yönelik unsurlarını da bölgeye taşıyor. Dolayısıyla bölgede her an her şey olabilecekmiş gibi geliyor bana. Ciddi anlamda tansiyon yüksek diye düşünüyorum.
Hocam yani bu bence takviyeler önemli de benim anlamadığım veya kafamda canlandıramadığım husus, mesela diyelim ki Suriye'den İran unsurlarını tasfiye edecek. Ya bunun alternatifi yok yani aslında. Bu, daha doğrusu şöyle bir alternatif var. İşte diyelim ki Halep'ten şuradan buradan sen şeyleri vurdun. İran'ın destekli evet. Şii milisleri vurdun. Bunların yerine geçebilecek kimse yok. Sadece orada bir boşluk olacak veya işte temsilli birkaç tane Esed unsuru gidecek veya işte Ruslar yerleşecek. Ama Rusların da şu an öyle bir
askeri gücü yok.
Hani zaten. Öyle bir pozisyonu yok. Irak'tan burada boşalttın diyelim. Orayı kimle dolduracaksın? Evet. Haçlı Şabi zaten.
Ya burada işte karada çok yapabileceği bir şey yok Amerika'nın.
Sadece zarar verebilir yani.
Konuşulabilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de 859 civarında normal askeri var. İşte 1000 küsur da muhtemelen paralı askeri gücü var. Ama YPG'ye bağlı işte eğittiği askeri güçler ve işte o TNF hattındaki Arap unsurlarla angajman içerisinde. Onlarla İran'ın 60-70 bine yakın kara gücüyle savaşabilmesi ve mücadele edilmesi çok mümkün görünmüyor.
En askeri bir de 60-70
bine. Yani PKK'nın zaten İran'la angajmanını düşündüğümüzde KCK'nın Irak'ta İran hattında, YPG'nin İran'la bir savaşa gireceğini zannetmiyorum bu anlamda. Dolayısıyla Amerika bu anlamda askerlerini geri çekmek durumunda da kalabilir. Karadaki askeri gücünü hem Irak'ta hem Suriye'nin içinde onları savunması çok mümkün olmayacaktır. Çok ciddi bir eskalasyondan bahsediyoruz. Havadan bu bölgeleri vurmayı tercih edecektir ama kendisi askerlerini çekebilir. Bu da muazzam bir güç boşluğuna neden olabilir. Yine Esed rejiminin hedef alınması İsrail ve Amerika tarafından söz konusu olabilir. Bu da muhaliflere alternatif alanlar açar. Türkiye'nin PKK, Amerika'nın eğer güvenlik şemsiyesi kalkarsa Türkiye'nin PKK'ya karşı hamleler yapması mümkün olabilir. Deir ez-Zor'da Arap aşiretleri yeniden hareketlenebilir. Daesh zaten şimdiden yeniden mobilize olmaya başladı. Yani hem Irak hem Suriye hattında çok enteresan, ilginç gelişmeler yaşanabilir. Buna Türkiye'nin de hazırlıklı olması gerekir diye düşünüyorum.
Sanki Türkiye'de de öyle bir hazırlık var hocam. Yani böyle
ya sahada daha bir mobilizasyon Türk ordusunun işte tahkimatlarını artırdığına yönelik bazı saha kaynaklarının raporları var. Elbette orada Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından da Irak Suriye'nin geleceği açısından da Türkiye'nin daha dikkatli, daha emin adımlar atması ve bunun alt senaryolarını ve hazırlıklarını yapması gerekiyor.
Hocam yani zaten ben böyle bir alttan alta bir hazırlık olduğunu görüyorum. Evet. İlk defa savunma bütçesinin bu kadar arttırılması, savunma sanayine yönelik yatırımlar. Ben şunu görüyorum ama şu da benim aklımda aslında şey yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri diyelim ki böyle bir şeye girdi. Irak ve Suriye sahasında neler olacağını ve bu güç boşluğunu yani bizim doldurmamız da çok muhtemel bir senaryo gibi geliyor bana ama biz Amerika ve İsrail'in hani Filistin'e yönelik operasyonla bu kadar rahatsızken onlarla nasıl böyle bir evet. kontak kuracağız? O da aklımdaki bir soru işareti. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, küreselinizde kalın.
Küresel analiz.